Neyse adımız yolunda için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir ve değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sen düşleri yakıyorum, ömrümün baharına bir çizgi çekiyorum. Kanayan yüreğime ah neler saklıyorum. Haydi git ben bu burada bekliyorum. Hayatın dört yanına yalnızlık ekliyorum. Dönsen de dönmesen de bekliyorum. Dönsen de dönmesen de bekliyorum. Soranlara yıldızım düştü derim. Hayatın tek anlamı bin yıllık düştü derim. Şimdi tutunmak için maziyi yokluyorum. Seni hatıralarda bekliyorum. Hayatın dört yanına yalnızlık ekliyorum. Dönsen de dönmesen de sen de dönmesen de bekliyorum.
Müzik. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren bizlerle birlikte. Sayın Eren, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla Bakü'de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesi'nden bahsedeceğiz. Ve tabii zirvede özellikle vurgulanan 6 devlet, tek millet fikri üzerinden değerlendirmeleri alacağız. Ama sohbetimize geçmeden önce, bugün 18 Ekim, Can Azerbaycan'ın, evet, kardeş ülkemizin bugün bağımsızlık günü kutlu, evet, olsun diyerek başlayalım sohbetimize.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizim sesimizi ve avazımızı duyan bütün dinleyicilere de şükran ve minnet duygularımızı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, ifade ettiğiniz gibi bugün 18 Ekim 2019 Azerbaycan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Can, Azerbaycan'a da bu vesileyle kıyamete kadar bağımsızlığının devam etmesini ve Azerbaycan'ın kurucu cumhurbaşkanı merhum Mehmet Emin Resulzade'nin ifade ettiği gibi bir kere yükselen bayrak bir daha inmez ifadesinin de ilelebet devam etmesini arzu ederek sözlerimize başlamak istiyorum. Ama bugün önemli bir gün yine. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın da önemli bir dönüm noktasına, evet, gelindi. Bu süre içerisinde şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları bölgeye huzur ve barış getirme adına önemli bir mücadeleyi yürütüyor. Ve bu süre içerisinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Ve ayrıca stüdyoya gelmeden hemen önce de acı bir haberi, evet, aldık. Türk edebiyatının ve Türk düşünce hayatının çok önemli isimlerinden birisi ve aynı zamanda Maraş ekolünün 7 güzel adamından biri olan, hı hı, Nuri Pakdil'i tedavi görmüş olduğu hastanede hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldık. Kendisine bu vesileyle Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Yüce Türk Milleti'ne de baş sağlığı diliyorum. Çünkü Türk toplumuna mal olmuş çok önemli bir aydınımızdı, önemli bir münevverimizdi. Kendisini gelecek nesiller minnet ve şükranla yad edeceklerdir. Sözlerimizi burada bir kenara bırakarak Bakü'deki zirveye gelelim, evet, dilerseniz. Evet. Bugün önemli bir gün dedik. Evet, 18 Ekim ama 15 Ekim 2019 tarihi de bana göre Türk dünyasının tarihi yazıldığı vakit tarihin altın sayfalarında yer alacak önemli tarihlerden bir tanesiydi. Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yıl münasebetiyle Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de toplandı. Gerçekten çok önemli bir gündü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ev sahipliğinde zirveye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Jeenbekov ve aynı zamanda Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Pürli Amoradov zirveye katıldılar. Zirveyi dünya çok yakından takip ediyordu. Çünkü geçtiğimiz yıllara kadar 4 ülke zirvede yerini alıyordu. Bu sene çok önemli bir hamle gerçekleşti ve Özbekistan zirveye dahil oldu ve Türk Konseyi'nin de üyeliğe kabul ettiği bir ülke oldu Özbekistan. Bu vesileyle de Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzayev'e de teşekkürlerimizi özellikle arz etmemiz gerekiyor. Arzu edilen, beklenen bir tabloydu. Ve bu vesileyle de ev sahipliğini layıkı ve çiğle yerine getiren Azerbaycan da ayrıca gönüllere taht kurdu. Ve İlham Aliyev'in de zirvede yapmış olduğu konuşma gerçekten dünyada önemli bir gündeme vesile oldu. Kendisi özellikle Türk Konseyi ülkelerinin ortak tarih ve kültür bilincinin oluştuğunu ve Azerbaycan'ın da özellikle Türk Konseyi'ni mevcut dış politikası kapsamında değerlendirdiğini ifade etmesi tüm Türk dünyası camiasında da önemli bir ifade olarak değerlendirildi. Yine zirvenin en önemli isimlerinden bir tanesi, ki zirvenin oluşmasına ve Türk Konseyi'nin vücut bulmasına vesile olan, bundan tam 10 yıl önce Nahçıvan Anlaşması'nın gerçekleşmesinde önemli bir aktör olan Türk dünyasının aksakalı diye nitelendirmiş olduğumuz Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan, kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in ifadeleri de zirveye sevindirici ve geleceğe yönelik ümit olacak ifadelerle katkı sağladı. Bu vesileyle de Nazar Bey'e ve şükranlarımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. Ve bir başka husus da yine Nazar Bayev'in Türk dünyasına sağlamış olduğu katkılardan dolayı kendisi zirvenin onursal başkanı olarak ilan edildi ve bu deklarasyonla da kabul edildi. Bir başka husus özellikle belirtmemiz gerekirse Nazar Bayev özellikle şu ifadeyi kullandı: yeni bir tarih sayfası açılıyor. Türk Konseyi küresel anlamda büyük roller üstlenecek ve biz de inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte gerçekten Türk Konseyi sadece bölge için değil, dünya barışı için, dünya huzuru için ve dünyadaki ekonomik ve sosyal kalkınma için ve kültürel bütünlük için önem arz edecek bir kuruluş haline gelecek. Hı hı. Ve biz bu vesileyle de nice 10 yıllar diliyoruz Türk Konseyi'ne. Türk Konseyi, evet, adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olarak geçiyor. Kısa adı Türk Konseyi ve Türk Keneşi olarak da ifadelendiriliyor. Önümüzdeki süreçte biz şuna inanıyoruz: artık Türk Keneşi ekonomik olarak da mevcut üye ülkelerin birlik ve bütünlüğünü ortaya koyacak. Kültürel bağlamda yapılan çok ciddi manada çalışmalar var. Bu çalışmalar gün be gün artarak devam edecek. Yine Bakü'de yapılan zirve öncesi Türk Dili Konuşan Ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısının yapılmış olması, yine aynı tarihe denk gelecek bir büyük iş adamları toplantısının gerçekleştirilmiş olması da geleceğe yönelik ümitlerimizin her boyutta arttığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra özellikle de şunu belirtmemizde yarar var: sadece Türk soyu değil, aynı zamanda Türk Kültür Miras Vakfı da yine Türk Konseyi uhdesinde çalışmalarını devam ettirecek. Yine Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev'in bizzatihi talimatları ve himayelerinde kurulan Uluslararası Türk Akademisi de yapmış olduğu çalışmaları bundan sonra daha güçlü bir zeminde devam ettireceğinde müjdesi özellikle konsey toplantısında, zirvede gündeme getirildi. Ayrıca biraz önce de atıf yaptık, Özbekistan'ın konseye girmiş olması sevindirici bir haber, ama Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev'in de özellikle konseyde yapmış olduğu konuşmada mevcut üye ülkelerin nüfus toplamının %40'ının gençlere hitap ediyor olması ve özellikle gençlere yönelik projelerin geliştirilmesi ve bu projeler içerisinde de Genç Girişimciler Forumu'nun mutlaka ama mutlaka oluşturulması ki mevcut konseyin daha güçlü faaliyetlere imza atabilmesinin temel noktasının da ekonomiden geçtiğini vurgulaması bizim için çok sevindirici hususlardan bir tanesiydi. Yine Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın da programda gözlemci olarak katılmış olması ve programda yapmış olduğu konuşmayla özellikle Türk Konseyi'ni benimsediklerini ve Türk dünyası ile Avrupa arasındaki ilişkilerde de Macaristan'ın köprü olacağını ifade etmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Türkmenistan malumunuz tarafsız bir ülke. Tarafsız bir ülke olmasına rağmen Türk Konseyi'ne gözlemci olarak katılmış olması ve Türk Konseyi'ni benimsediklerini ve Türk Konseyi'nin faaliyetlerini de gelecek nesiller için önem arz etmiş olduğunu ifade etmeleri de bizim için ayrıca sevindirici hususlardan bir tanesiydi. Son olarak Türk Konseyi'nin genel durumunu değerlendirecek olursak ve ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu barış hareketi ile alakalı da Türk Konseyi Devlet Başkanları'nın ortak deklarasyonda imzalamış oldukları bir husus söz konusuydu. Onu özellikle izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum ki bu barış hareketi ile alakalı net cümlelerdi ve dünya kamuoyunda da özellikle bizleri yakından takip eden insanlar için çok sevindirici bir durum ortaya koydu. Çünkü Avrupa Birliği'nin vetosu söz konusuydu. Hı hı. Barış hareketi ile alakalı Arap zirvesinin sessiz kalması, tarafsız durması bizleri üzen bir durumdu. Tam o tarihlere denk gelen bu zirvenin sonuç bildirisinde barış hareketi ile alakalı bu ifadelerin kullanılmış olması da büyük memnuniyetle karşılandı. Dilerseniz özellikle barış hareketi ile ilgili ifadelere değinmek istiyorum. Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir ifadesi de ayrıca gönüllere taht kurdu. Biz bundan sonraki süreçte inanıyoruz ki daha güzel çalışmalar gerçekleştirilecek ve özellikle de zirvede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki zirvenin Türkiye'de gerçekleştirilmesi evet. yönündeki talebi de ayrıca memnuniyetle karşılandı. İnanıyoruz ki 2020 sonbaharında zirve ya İstanbul'da ya Ankara'da gerçekleştirilecek. İnşallah o zirvede de alınacak kararlar geleceğe de çok büyük bir ışık tutacaktır diye ümit ediyoruz.
Evet, dönem başkanlığı da Kırgızistan'dan Azerbaycan'a geçti.
Kırgızistan'dan Azerbaycan'a geçti ve burada da İlham Aliyev'in çok güzel bir ifadesi vardı. Dönem başkanlığı layıkıyla yerine getiren Kırgızistan'a ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na da çok teşekkür ediyorum ifadesi de. Ayrıca memnuniyet duyulan hususlardan bir tanesiydi evet. zirvede.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı artık 6 devlet tek milletiz.
Tek milletiz. Evet,
ifadesi.
Bunu artık dünya görüyor ve dünya da bunu yakından izliyor ve özellikle de gelecekte bu 6 devlet 1 millet ifadesinin ispatını da ortaya koyacak çeşitli vizyon çalışmalarının gerektiğini de Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev özellikle ifade etti ve mutlaka ama mutlaka Türk Konseyi 2040 stratejik vizyonunun gerçekleştirilmesi gerektiği yönde de bir ifadede bulundu. Hı-hı. Ben inanıyorum ki 2040'a kadar yapılacak çalışmaların stratejisi yazıldığı takdirde en kısa süre içerisinde de inşallah hayata geçecektir diye ümit ediyorum. İnşallah 2040'a kalmayacak. Belki
daha
2030'a kadar inşallah
tarihte.
Gerçekleştirilecek bir yol haritası ortaya konur diye ümit ediyoruz.
O yol haritasında neler daha çok yapılmak üzere öngörülür ve
elbette
çalışılır?
Elbette ki Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında bugüne kadar birçok büyük devasa projeler gerçekleştirildi. Bölgeyi ilgilendiren en son gerçekleştirilen projelerden bir tanesi Bakü-Tiflis-Kars demir yolu
evet.
projesiydi ki bu sadece Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi ilgilendiren bir proje değil elbette ki. Pekin'i Londra'ya bağlayan bir proje. Burada Özbekistan'ı da Kazakistan'ı da Kırgızistan'ı da ilgilendiren bir süreç söz konusuydu. Yine Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, TANAP projesi ve bunları çoğaltabiliriz. Buna benzer birçok proje 28 yıllık süre içerisinde gerçekleştirildi. Belki hayal denildi, belki bunlar gerçekleştirilmesi zor projelerdi ama günümüz şartlarında inançlı ve kararlı liderlerimizle yol alarak mesafe kat ettik ve bugün de bu projelerin tamamı hayata geçti. Bundan sonraki süreçte elbette ki yapılacak çok şeyler var, hayallerimiz var her şeyden öte ve mevcut Türk dünyasına baktığımız vakit sadece bağımsız cumhuriyetlerinin nüfus potansiyeli artık 150 milyon bir insan kitlesini aşıyor. Ve bugün Özbekistan dünyanın en önemli altın ve pamuk üreticilerinden bir tanesi. Kazakistan dünyanın en önemli uranyum ve petrol üreticilerinden bir tanesi. Türkmenistan dünyanın en önemli gaz ve petrol üreticilerinden bir tanesi. Azerbaycan'ı zaten söylemeye gerek yok. Muhteşem bir doğalgaz yataklarına sahip, petrol yataklarına sahip. Türkiye bu bağlamda önemli bir enerji koridoru. Ve özellikle 2023 Türkiye vizyonuna baktığımız vakit Türkiye'nin bu bağlamda önemli bir lojistik merkez olabilmesi noktasında çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ve bunları dünya çok yakından takip ediyor. Onun için biz birlik ve beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde Türk Cumhuriyetleri ile olan bu mevcut potansiyelimizi 2040'lara, 2050'lere taşımak durumundayız. Bunu başaracak güçte miyiz? Evet, biz bunu başarabilecek güçteyiz. Çok ciddi manada büyük bir ekonomik potansiyele sahibiz her şeyden öte. Ve Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanlarından Haydar Aliyev'in ifade ettiği gibi iktisadiyatı güçlü olan milletler her şeye kadir olurlar ifadesinden de yola çıkarak ekonomimizin güçlü olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu potansiyeli ortaya koyduğumuz vakit dünyanın mevcut gidişatına da elbette ki bu 6 ülke yön ve yol açacaktır diye ümit ediyorum.
Evet, aslında zaten zirvenin adı da ekonomik
evet.
işbirliği
tabii
oluşuyor.
Ki, tabii
yani
ki.
Bu
tabii
bağlamda
tabii
toplanan
ki.
Bir zirve
evet.
ama
evet.
yalnızca ekonomiyle kalmıyor. O dostluk, o birliktelik, işte o 6 devletin tek millet olduğu duyguları da tabii
evet.
Ekonominin altında ortaya çıkmış oluyor. Ve böylelikle
evet.
O Türk coğrafyasında çok güzel bir dostluk ve birlikteliğin yansıması olur. olarak da tüm dünyaya kendini, sesini duyuruyor.
Nihayetinde bir dil birlikteliğimiz, evet, kültür birlikteliğimiz, din birlikteliğimiz, evet, var. İnanıyorum ki bunların hepsi bir araya geldiğinde Türk dünyasının potansiyelini dünyada kabul etmiş olacak. Evet. Ki zaten kabul ediyor, evet, onu da. İfade ederim ki dünya basını da zirveyi çok yakından takip etti. Zirveden çıkacak sonuçları herkes merakla bekliyordu. Beklenen tabloyu da ortaya koymuş oldu liderlerimiz. Hepsine de şükranlarımızı özellikle ifade etmek durumundayız. Bir borç olarak görüyorum bunu da.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Eren aktardıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Bakü'de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesi'nde bir araya gelen, aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi, kültürü, medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük bir aile olan Türk dünyasının müşterek platformlar ve projeler zemininde daha fazla bir araya gelmesi gerekliliği konusunda da fikir birliği sağlandı ve özellikle 6 devlet tek millet fikri üzerinde değerlendirmeler gerçekleşti. Bu zirvede vurgulandı. Bizde değerli konuğumuz da Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'le zirveyi değerlendirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Könlüm evi çırağandır bu gece. Ne bir yarpak ne bir çiçek solaydı. Ne inciyip yardan küsen olaydı. Ne bir yarpak ne bir çiçek solaydı. Ne inciyip yardan küsen olaydı. Her mühnete dözerem, dözerem. Sonra beni sınayar, sınayar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Könlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki deyələr çox az olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Korkuram ki deyeler çok az olar. Her mühnete dözerem, dözerem. Sonra beni sınayar, sınayar. Ehde çıksam vefasız, vefasız. Onda beni kınayar, kınayar. Gözələdin sən, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələdin sən, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sonra məni sınayar, sınayar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar. Bizi bir gün ayrı görsə yağlar. Könlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki deyələr çox az olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki deyələr çox az olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sonra məni sınayar, sınayar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qınayar, qınayar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sezin Hanım.
16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü ve biz de bu bağlamda bugün gıdalarımızı ve özellikle helal gıdaları konuşalım istedik değerli hocamızla. Helal gıda nedir diye başlayalım isterseniz değerli hocam. Biz neye helal gıda diyoruz?
Şimdi gıdanın helal olabilmesi için birkaç yönden konuşmamız gerekiyor, yani helal gıda ile ilgili. Hı hı. Bunlardan birisi gıdanın elde ediliş yoluyla ilgili helallik. Bir de muhtevasıyla, içindeki maddelerle veya o yiyecek maddesinin, gıdanın kendi özellikleri yönüyle helal olup olmaması. Konuyu iki farklı açıdan ele alabiliyoruz. Dini olarak kazanılması açısından şunu söyleyebiliriz. Allah-u Teala ayet-i kerimede bize, Peygamber Efendimiz'e ve bize şöyle hitap ediyor. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Burada helallik hem bir dini hüküm açısından hem de sağlıklı gıdayı, buradaki temiz olan da onu kastediyor. Dünyada malum gıda günü diye bir günün ortaya çıkmış olması bu konuda bazı problemlerin, zorlukların da olduğunu işaret eden bir şey aslında. Dolayısıyla günümüzde gıda konusu çok konuşulan, insanların zihinlerini çok karıştıran bir konu. Zaman zaman bazı gıdaları yeme konusunda çok tereddütlere düşüyoruz. Şüpheleniyoruz, yediğimizi stresliyoruz. Bunun için bazı
pişman oluyoruz.
Evet, ulaşamadığımızı düşünüyoruz sağlıklı ve helal gıdaya. Yediğimizde de acaba zararlı mı oldu? Bu tip konularda sağlıklı bilgiye sahip olmayınca rivayetler, söylentiler kulaktan kulağa yayılıyor. Organik gıda mı olmalı, şu gıda mı olmalı, içinde bu madde mi var? Bu defa da belki gıdalardan çok bu stres, gerginlik gıdalarla ilgili bizi yoruyor, yıpratıyor. Dolayısıyla bunlar önemli konular. Allah-u Teala yenilecek şeyleri tayyibat, yani güzel ve temiz olanlar. Yenilmesi yasak olan şeyleri de ayet-i kerimelerde habais, yani dinen pis sayılan şeyler ve sağlığa zararlı şeyler olarak ayet-i kerimelerde iki farklı ifade var. Ve Peygamber Efendimiz de kendisine sunulan, yani evde hazırlanan şeylerin muhtevalarını biliyor tabii ama misafirliğe gittiğinde ya da bir ikram olarak kendisine bir yiyecek maddesi getirildiğinde ilk defa görüyorsa veya ona ikram eden kişiyi birebir tanımıyorsa, Peygamber Efendimiz'in hassasiyetlerini bilenler zaten ona uygun gıdalar ikram ediyorlar. Bunun içinde ne var, bu nedir diye ayrıntılarını soruyor. Yani bugün bunun karşılığını şöyle görebiliriz. Zaman zaman biz hazır paketli gıdalar alıyoruz, ambalajlı gıdalar alıyoruz.
İçindekilere
bakmak gibi bugün ne getirirsek konuyu. Yani bizim de öyle bir sorumluluğumuz var. İçinde ne var, ne yok, onlara bakmamız gerekiyor. Özellikle mesela yurt dışında yaşayan insanların bu konuda daha bilgili olması gerekiyor. Biz de hani Müslüman hassasiyetleri olan bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla belli gıdaları gönül huzuru içinde yiyebiliyoruz. Dini olarak, fıkhi olarak helal olup olmaması konusunda bir tereddüt yaşamıyoruz. Ama yurt dışında yaşayan, farklı ülkelerde yaşayan insanların bu konuda biraz daha bilinçli olmaları gerekiyor. Yani biz hani helal gıda nedir diye sordunuz. Dini terminolojide helal demek, kullanılmasına, yenilmesine izin verilen, helal gıdayla birleştirirsek. Yani yenilip içilmesinde herhangi bir mahsur olmayan şeyleri ifade ediyoruz. Helal olmayan gıda da bunun tersi. Yani sağlığa zararlı, dinen yasaklanmış şeylere de biz haram olan yiyecekler, gıdalar diyoruz. Demin de bahsettiğim gibi bir gıdanın helal ya da haram olmasının iki yönden ele alabiliriz. Birisi o gıdanın elde edilmesi yolları, yani kazancımız, gıdayı almak için bir miktar para, bir ücret ödüyoruz. Bunun helal yollardan kazanılmış olması gerekiyor. Hepsinden önemlisi bu. Çünkü yediğimiz şeyler biraz bizi de şekillendiriyor.
Alın terinin dökülmüş olması gerekiyor.
Ve tam da o Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, kazancın en temiz olanı hangisidir diye sorulduğunda, kişinin el emeği ve aldatma bulunmayan meşru ticaret ile elde ettiği kazançtır. Hı. Yani dediğiniz gibi bir alın teri gerekiyor. Başka insanların haklarının karışmaması, kul hakkı olmamış olması lazım. Hatta Peygamber Efendimiz çalışanların emeklerinin karşılığını alınlarının teri kurumadan verin. Biz bir başka insanları çalıştırıyorsak iş yerimizde, çalıştığımız yerde, o insanların da haklarını, hukuklarını korumamamız gerekiyor. Üreticilerin ya da tüketicilerin herhangi bir şekilde aldatılmaması gerekiyor. Yani helal bir kazanç olması gerekiyor. Çünkü bu bizim ibadet hayatımızı da etkiliyor. Peygamber Efendimiz böyle dua eden bir insanı tasvir ediyor, anlatıyor. Uzun bir yoldan gelmiş diyor. Elini açmış, şunu isterim, bunu isterim, dua ediyor. Ama onun duası nasıl kabul olacak? Yediği haram, içtiği haram, giyindiği haram. Dolayısıyla insanın ibadet hayatını, manevi hayatını da olumsuz olarak etkiliyor. Evet. Haram yollardan elde edilmiş bir parayla yiyecek almak veya yiyeceği direkt haram yoldan elde etmek. Mesela izinsiz birinin bahçesinden, tarlasından bir şeyler almak, yemek. Bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla elde edilmesiyle ilgili konularda bu hassasiyetlere riayet edilmesi gerekiyor.
O göz hakkı diye bir kavram vardır ya, onu evet, kastetmiyoruz ama değil
tabii,
mi?
Tabii yani,
hani bahçeden elma, hani aslında, ağaçtan elma koparmak, evet, çocukken çok yapılır.
Yani tabii ki bunlar da biraz mal sahibinin rızasına, evet, da bağlı şeyler.
Evet, yine rızasını almak
tabii
gerekir.
Ki. Ama bizde mesela öyledir. Türkiye'de insanlar bahçelerinden zarar vermemek şartıyla oradan gelip geçerken bir şey alanlara genellikle şey demezler. Aslında mal sahiplerinin de bu şeyi sağlaması lazım. Hani bahçeye zarar vermeden, ticaretin engeli olacak şekilde, ürüne zarar verecek şekilde veya çok miktarda olmamak şartıyla, hani böyle göz hakkı dediğiniz şeyleri alan kişilere helal olsun derse mal mülk sahibi, o da güzel bir ikram olur. Çünkü evet, bazen siz kendiniz tutup birisine bir şey ikram edemeyebiliyorsunuz ama bu da bir dolaylı ikram. Dolayısıyla böyle bahçesi olanların, insanların da böyle bir niyetlerini almaları çok güzel bir şey. Başka insanların da yediklerinin helal olması, hı hı, açısından. Çünkü dediğim gibi helal olmayan bir gıdanın yenmesi insanın manevi hayatında olumsuz etkileyen bir şey. Orada da tarla bahçe sahiplerine de böyle bir zengin gönüllülük gerekiyor. Karşı tarafın herhangi bir vebale girmemesi açısından.
Evet. Bu arada yurt dışındaki vatandaşlarımızın çoğu zaman çektiği zorluktan da aslında bahsettiniz ama o hani paketli yiyeceklerin arkasında da artık helal gıda diye, evet, ibare düşülüyor, öyle değil mi? Özellikle
tabii,
yurt dışındaki satılan ürünlerde.
Tabii bu çok büyük bir kolaylık günümüzde. Türkiye için de geçerli. Yani helal gıda olabilmesi için bir şeyin çok ciddi kriterleri var. Şimdi artık tabii Müslüman olmayan ülkelerde de işin içine ticaret, kazanç konusu girince insanlar alıcılara göre hareket etmek durumunda oluyor. Ve dolayısıyla daha çok insana ulaşabilmek açısından buna da riayet ediyorlar. Tabii helal gıda olması onun gönül rahatlığıyla yenebileceğini ifade eden bir şey. O birçok yönden araştırılıyor çünkü,
hem
helal
dinen
gıda
araştırılıyor.
Evet. Yani
mi?
Hem, hem dinen maddeler, yenmesi yasak, haram olan şeyler yok onların içinde. Hem de katkı maddeleri açısından da. Tabii ki bu katkı maddeleri de oldukça ayrıntılı bir konu.
Evet.
Belki bir iki program bile yapılabilecek bir konu. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek danışma kurulu var, Din İşleri Yüksek Kurulu. Orada masalar var, çeşitli masalar. Bunlardan birisi de bu helal gıdayla ilgileniyor. Dolayısıyla onların da ciddi çalışmaları var. Katkı maddeleri var, çeşitli alkol ürünleri var. Bunların ne kadarı hangi oranda kullanılır, hangi tür alkol bir herhangi yiyecek maddesinde hangi tür alkol varsa bunlar tüketilebilir ya da tüketilemez. Bunları konunun uzmanlarıyla uzun uzun araştırıyor orada hocalarımız. Fetvalarda da bunlar yansıyor. dediğim gibi yani muhtevalarının da temiz olması gerekiyor. Tekrar başa dönecek olursak. Burada da demin de ifade ettiğim gibi ayet-i kerimede tayyibat olarak ifade edilen temiz şeylerin yenmesi helal. Aslında helaller daha çok. Biz haram olanlarından birkaçını sayarsak onun dışındakiler aşağı yukarı helaldir. Onları da ayrıca tabii günümüz şartlarında işte ilaç, kullanılan gübreler veya hazır gıdalarda, paketli gıdalardaki çeşitli katkı maddeleri, bunlar sağlığa zararlar açısından da ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü dinimizde bir şeyin helal olması için helal bir gıdadır ama bunun işleniş şekliyle içine katılan madde zarar, insan sağlığına zarar veren bir şeyse ve bu konuda önemli ciddi bir kanaat hasıl olmuşsa yani bir zanlı galip dediğimiz güçlü bir zan varsa bu hani bugüne dair bir şey değil. Belki bugün için çok farkında olmayabilir ama uzun vadede kullanıldığında belki 3-5 sene sonra etkileri ortaya çıkabilecek maddeler olabilir. Dolayısıyla bunlara da bakmak lazım. Peygamber Efendimiz'in bunun içinde ne var veya neden yapıldı bu diye sorduğu gibi biz de o zararlı, sağlığa zararlı olan maddeleri de öğrenip onları da etiketlerden okumamız lazım. Etiket okumak çok gerekiyor evet. Yani.
Bu etiketlerde o helal olup olmadığına dair tüm bilgiler yer alıyor mu? Örneğin hani az önce dediniz ya siz yüksek kurulda gıda üzerine yeterince çalışmalar yapılıyor hocalarımız tarafından diye. Örneğin o yapılan çalışmaların bir yansıması, bir sonucu o ürünlerin üzerinde, o paketlerin üzerinde yazıyor mu? Ya da yani yazması için çalışma yapılıyor mu?
Helal gıda diye üzerinde helal gıda etiketi varsa, amblemi varsa o dini açıdan da yenmesinde bir mahsur olmayan bir gıdadır. Hı hı. Ama bunun yanında demin dediğim gibi hani dini açıdan bir problemi yoktur, yenilebilir içine katılan maddeler açısından ama bu maddelerin uzun vadede sağlığa vereceği zararlar konusunda da temkinli olmak lazım. Yani mesela genetiği değiştirilmiş gıdalar var. Bunlar farklı bir bitki ya da hayvandan alınan bir genin bir bitki ya da hayvana ya da biyolojik bir maddeye aktarılmasıyla o maddenin DNA'sının değiştirilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bugün en çok Mısır'da duyuyoruz bunu ve Mısır şurubu. Bunlar yani zararları konusunda bu konularla, gıdalarla ilgilenen insanlar bu kesinlikle zararlıdır, ölümcül bir şeydir demiyorsa burada helal gıda açısından oraya helal gıda yazılabilir ama bununla ilgili şüpheli olan bir alansa onlardan da mümkün olduğunca sakınmak lazım kendimizi korumak adına. Hani kesin haram dediğimiz şeyler nelerdir dersek işte mesela içki, uyuşturucu maddeler, insan vücuduna zarar verecek şeyler haramdır yiyecek ya da içecek olarak. Onun dışında mesela ölmüş hayvanların etleri yemek haramdır. Çünkü kesilmesi lazım. O ölen insan, hayvan affedersiniz. Belki bir hastalıktan öldü veya başka bir şey sebeple ölmüş olabilir. Bir başka hayvan tarafından parçalanmış olabilir. Dolayısıyla bunlara da riayet edilmesi gerekiyor. Gıdaların helal gıdanın tespit edilişinde bazı sağlık kriterler gerekiyor. Bunlar da mesela bir hastalığı varsa bir insanın doktorlar ona o iyice yemesini yasaklamışlarsa orada da hani direkt haram diyemiyoruz ama o konuda da bir şüpheli alan var. Mesela şeker hastası bir insan doktor demiştir ona yememesi gerektiğini söylemiştir. Onun için o zehir anlamındadır. Dolayısıyla orada da dikkatli olunması gerekiyor. Yani bu bir helal gıdadır sağlıklı bir insan için ama böyle bir hastalığı olan bir insan için o gıda ile ilgili ciddi bir soru işareti vardır. Bazen ciddi alerjiler olabiliyor. Onları yediğinde sağlığı zarar görecekse veya hayatı zarar görecekse o zaman o gıdalardan da insanların uzak kalması gerekiyor. Alerji yapıp da hayati bir probleme sebep olacaksa onun için helal dir diyemiyoruz. Yani böyle bir flu bir alan oluşuyor orada. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında mesela haram şeylerden bahsediyorduk. Bazı hayvanların yenmesi de haram dini olarak. Bunlar hani fare gibi, yılan gibi tabiatı hoş olmayan, böyle düşündüğümüzde içimizi kaldıran şeyler, bunların yenmesi dinen haram. Hı hı. Onun dışında yırtıcı hayvan dediğimiz başka hayvanları avlanarak yiyen, pençeleri olan gagalarıyla avlanıp da yırtıcı hayvan statüsüne giren hayvanların etlerinin yenmesi haram. Bir de hem denizde hem karada yaşayan amfibiyen deniyor galiba. O tip hayvanların da mesela timsah gibi, kurbağa gibi, onların etlerinin de yenmesi haram. Başka neler sayabiliriz? Mesela süt ürünlerini düşünecek olursak, eti helal hayvanların sütleri de helal. Yumurta da aynı şekilde. Etleri helal hayvanların yumurtaları da helal. Son dönemde bazı hastalıkları tedavi için kullanılıyor. Sık sık bize fetva hattındayken de sorular geliyordu. Affedersiniz, eşek sütüyle ilgili. Hı hı. Bunun tedavi edici özelliği. Bu kanıtlanmış bir şey değil. Ama affedersiniz, eşek eti yenmesi haram olduğu gibi eşeğin sütünü kullanmak da aynı şekilde haram. Bu genel bir prensip. Hı hı. Yani etinin yenilmesi haram olan hayvanların diğer ürünleri de, sütü ve yumurtlayan bir hayvansa yumurtasını yemek de helal olmuyor. Onun dışında deniz canlıları, deniz hayvanları tehlikeli ya da zehirli bir madde salgılayan hayvan değilse, yenildiğinde insanlara zarar vermeyecekse, onların da yenmesinde mahsur yok. Deniz hayvanları da helal gıdalar olarak sayabiliriz. Ama hani kendiliğinden ölmüş de suyun yüzüne çıkmış balıkları yemek de haram. Çünkü onlar durup dururken orada ölmedi. Muhtemelen bir ya hastadır ya bir zehirli madde yemiştir. Olabilir. Dolayısıyla hani avlanan ağla ya da oltayla çıkarılan herhangi alet kullanılıyorsa, o şekilde çıkarılıp dışarıda ölmüş balık değil de kendiliğinden ölmüş de suyun yüzüne çıkmış balık da su ürünlerinde yemek de onlar da haramdır. Bunlar çünkü tehlikelidir. İnsan sağlığı için risk oluşturacak gıda maddeleridir. Dolayısıyla onların yenilmesi de haramdır.
Evet. Anladığım kadarıyla aslında her şey insan için. Her şey insanın, evet, sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesi için. Hani biz helal haram kavramlarını aslında insanın doğasına aykırı olanlara haram, insanın, evet, doğasına uygun olanlara helal diyoruz. Böyle anlıyoruz. Evet. O yüzden sağlıklı bir yaşam için bu konulara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet.
Bazı şeylerin zararları bugün anlaşılabiliyor ama bazılarında belki şu an için sebeplerini bilmiyoruz haram kılınan şeylerin. Onlar da zaman içinde ortaya çıkabiliyor. Yani bundan 500 sene önceki insan bugün zararlı şeylerden bir kısmının sebeplerini belki bilmiyordu, hı hı, ama bugün genetikle ilgili, bitkiyle ilgili, gıdayla ilgili teknoloji ilerledikçe bazı riskleri de bize getirse de bazı şeylerin niye haram olduğunu, sebeplerini de bir parça anlamış oluyoruz.
Evet, aslında bu anlamda bence çocuklarımıza da çok eğitim anlamında bilgi sunmalıyız. Çünkü yeri gelecek yurt dışına gidecekler görevli olarak veya olmayarak. Evet. Belki yaşları çok küçük olacak, bir tanıdığımızın yanına ziyarete gidecekler, bilmeyecekler. Markete gidecekler, ne aldıklarını görmeyecekler. O yüzden bence anne baba olarak, aile olarak çocuklarımızı da bu konuda helal ve haram gıdalar konusunda da eğitmemiz gerektiğini, evet, düşünüyorum.
Zaten demin de bahsettiğim gibi helal olması için sağlığa zararlı olmaması, evet, lazım, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani biz çocuklarımızı alışverişe götürdüğümüzde onlara da örnek olmamız lazım. İçinde ne var, ona dikkat etmesini söylemek tek başına yetmiyor. Çocuklarla alışverişe çıktığımızda bu hassasiyetimizi göstermeli. Anlatmak bak işte lazım. Şu madde olduğu için bunu almayalım, zararlıdır sağlığa, içinde şu var, bu maddeler var. Onlarla ilgili zaten günümüzde internet kanalıyla çok kolay bilgi sahibi olabiliyor insanlar. İşte katkı maddeleri olsun, genetiğiyle oynanmış organizmalar olsun, Onlarla ilgili birçok yerden çok bilgi edinebilir. Tabii çok bilginin olduğu yerde bir bilgi karmaşası da
var. Bazen bilgi kirliliği de oluyor ama.
Evet, ama gene de illaki genel bilgi olabilir. Katkı maddeleri konusunda da bazı maddeler hani araştırılıyor. Dediğim gibi Din İşleri Yüksek Kurulu'nda böyle bir masa var. Ve gıda teknolojileriyle ilgilenen insanlarla bu konularda da görüş alışverişinde bulunuyor. Orada henüz bu haramdır diye altı çizilmemiş olabilir ama doktorlar, gıda ile ilgilenen kişiler bunu sağlığa zararlı olduğu konusunda bir kanaat belirtilmişse o gıdalar konusunda da dikkatli olmamız gerekir.
Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, anlattıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Dünya Gıda Günü 16 Ekim'de kutlandı ve biz de Dünya Gıda Günü bağlamında gıdalarımızı konuştuk ve helal gıdalar üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Öztürkür ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.